Item 3, Cobra, Frederick Forsyth, Sayfa 43. Kolombiya'nın bir liman şehri olan Cartagena'nın 30 kilometre güneyinde Uraba Körfezi vardır. Burası ulaşımı neredeyse imkansız, sıtma parazitlerinin cirit attığı, tropik bitkilerle kaplı bataklıklarla doludur. ABD Başkanı ile eşini taşıyan Air Force One uçağı Londra dönüşündeyken bu bataklık haliçinden iki tane tuhaf görünüşlü deniz aracı çıkıp güneybatı yönüne döndü. 20 metre uzunluğunda kalem gibi ince bu alüminyum tekneler su üstünde iğne gibi görünüyordu. Ama her birinin kıç tarafında yan yana duran 4 kıçtan takma Yamaha 200 motoru vardı. Kokain eşrafı bunlara hız yap derler. Biçimleri ve motor gücü su üstünde her aracı geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Onca uzunluğuna rağmen teknede pek az yer vardı. Muazzam büyüklükteki yedek yakıt depoları adam akıllı yer kaplamıştı. Ayrıca her bir teknede su ve tuzdan zarar görmemesi için hava ve su geçirmez halde sarılmış 10 plastik varil içinde 600 kilogram kokain bulunuyordu. Kolay taşınabilmesi için her bir varil mavi polietilen kordonlu fileler içine yerleştirilmişti. 4 kişiden oluşan mürettebat varillerle yakıt tankları arasında sıkış tepiş oturuyorlardı. Ama orada bulunmalarının nedeni rahat yolculuk yapmak değildi. Bunlardan biri serdümendi. İşinde çok usta olan bu adam tekneyi 40 mil süratle bile yönetebilir, takip edildikleri takdirde ve deniz elverişliyse hızı 60 mile kadar çıkarabilirdi. Diğer üçü korumaydı. Onlara 72 saatlik tehlikeli ve rahatsız bir görev karşılığında ücret olarak bir servet ödenecekti. Aslında onların ücretlerinin toplamı o varillerdeki malın değerinin sadece %1'i kadardı. Sığ sulardan çıktıktan sonra iki teknenin kaptanları uzun seyirlerine başlamak için hızlarını 40 mile çıkardılar. Deniz sakindi. Hedef Panama Cumhuriyeti'ndeki Colón'un 70 mil açığında okyanustaki bir noktaydı. Burada Batı Karayipler'den gelip Panama kanalına gidecek olan Virgen de Valmeş ile Bile buluşacaklardı. Hız yap tekneleri randevu yerine varana kadar 300 deniz mili kat etmek zorundaydılar. 40 millik hızla bile gün doğana kadar bunu gerçekleştiremezlerdi. Bu yüzden hava kararıp tekrar yola koyulabilene kadar ertesi günü deniz ortasında o kavurucu sıcakta mavi muşamba altında geçirmek zorundaydılar. Sonra gece yarısı kargolarını Şileb'e teslim edeceklerdi. Bu iş gece yarısı bitmek zorundaydı. Hız yap tekneleri buluşma yerine vardıklarında Şileb orada beklemekteydi. Doğru ışık sinyalleri verildikten sonra anlamsız sözcüklerden oluşan önceden kararlaştırılmış parolalar söylenerek tanıtlama yapıldı. Hız yaplar gemiye bordaladı. Şileb mürettebatı 20 varili kısa sürede güverdeye çıkardıktan sonra boşalan yakıt depolarını da aldılar ve doldurulmuş halde tekrar teknelere indirdiler. İspanyolca söylenen iyi temennilerin ardından Virgen de Valma, Colón'a doğru devam ederken hız yaplarda evlerinin yolunu tuttular. Bir günü daha muşambanın altında denizde çalkalanarak geçirdikten sonra üçüncü günün şafağı sökmeden yola çıkmalarından 60 saat sonra bataklığa dönmüş olacaklardı. Her bir tayfa 5.000 dolar, kaptanlar 10.000 dolar alacaktı. Bu onlar için büyük bir servetti. Oysa taşıdıkları malın Amerika'daki değeri 84 milyon dolardı. Virgen de Valme Panama kanalına vardığında sırasını bekleyen diğer şileplerden farklı bir görünümü yoktu. Tabii birisi merak edip en alt ambarın altında ne var diye bakmadığı sürece... Kimse merak edip bakmadı. Buraya inen birisinin hayatta kalabilmek için yanında soluma cihazı getirmesi gerekirdi. Panama kanalının Pasifik tarafından çıkan Şileb kuzeye döndü. Orta Amerika'yı, Meksika'yı ve Kaliforniya'yı geçip Oregon açıklarına varınca 20 varil tekrar güverteye çıkarıldı. Hazırlandıktan sonra tentelerin altında gizlendi. Virgen de Valme, Cape Flattery burnundan dönüp Juan de Fuca boğazından geçtikten sonra taşıdığı Brezilya kahvesini Seattle'a teslim etmek üzere yoluna devam etti. Şileb burundan dönmeden önce mürettebat denizin 35 metre dibine inmesi için zincirlerle ağırlaştırılan 20 varili suya bıraktılar. Ardından kaptan cep telefonuyla tek bir görüşme yaptı. Fort Meade'deki Ulusal Güvenlik Teşkilatı monitörleri bu konuşmayı dinledilerse bile, ki dinlemişlerdi, söylenen sözler zararsız ve amaçsızdı. Yalnızlık çeken bir denizcinin birkaç saat sonra sevgilisiyle buluşmasıyla ilgiliydi. 20 varil küçük fakat parlak renkli şamandıralara bağlıydı. Şafak söktüğünde oraya gelen Pavurya teknesi bunları denizin üstünde dalgalarla inip çıkarken buldu. Teknedeki 4 adamın varilleri denizden çıkarışını kimse görmedi. Radarları birkaç kilometre yakında bir devriye botu görseydi, adamlar istakoz sepetlerini belirlemek için de kullanılan bu şamandıraların yanına bile gitmezlerdi. GPS sistemi kokainin yerini büyük bir isabetle gösterdiği için adamlar doğru zamanı seçebilmişlerdi. Fuka boğazından geçen kaçakçılar tekrar Seattle'ın kuzeyindeki takım adalara doğru yöneldikten sonra anakarada onları büyük bir bira kamyonunun beklediği yere vardılar. Variller kamyona yüklendikten sonra ülke içine girecek ve her yıl Amerika'ya getirilen 300 ton kokainin bir parçası olacaktı. Bu sevkiyatı gerçekleştirenler daha önce anlaşması yapılan miktarlarda ücretlerini alacaklardı. Pavurya teknesi mürettebatı ne geminin adını ne de bira kamyonunun sahibini öğreneceklerdi. Bilmeleri de gerekmiyordu. Uyuşturucunun Amerikan topraklarına girmesiyle sahibi de değişmişti. O noktaya kadar kokain kartele aitti ve görevlilerin ücretleri kartel tarafından ödeniyordu. Bira kamyonuna yüklendiği andan itibaren artık Amerikalı baronun malı olmuştu ve bu kişinin kartele muazzam miktarda bir para ödemesi gerekiyordu. Saf kokainin fiyatı için pazarlık daha önce yapılmıştı. Küçük oyuncular siparişin tesliminde bedelin %100'ünü ödemek zorundadırlar. Büyük oyuncularsa teslimatta sadece bedelin %50'sini öderler. İthalatçı bira kamyonuyla Spokane veya Milwaukee arasında belli noktalarda kokaini satar. FBI veya narkotik büronun onu bulmasına engel olan aracılar ve torbacılarla daha sonra hesaplaşacaktı. Bütün ödemeler nakitle yapılırdı. Ne var ki kartele büyük bir miktar tutan %50 ödendikten sonra bile Amerikalı gangsterin aklaması gereken milyonlarca doları vardı. Bunu da yüzlerce başka yasa dışı yolla yapacaktı. Ve Amerika sınırları içinde sözde zararsız olan bu beyaz toz yüzünden daha çok hayat mahvolacaktı. Paul Devereaux incelemesini tamamlayabilmek için 4 hafta gerekeceğini anlamıştı. Jonathan Silver onu 2 kez aradı ama Devereaux aceleye getirilmeyecekti. Hazır olduğunda Beyaz Saray Kurmay Başkanı ile bir kez daha batı kısmındaki ofisinde buluştu. Elinde ince bir dosya vardı. Bilgisayarları tamamen güvensiz bulduğu için hemen her şeyi ezberlemişti. Karşısındakinin yeterince zeki olmayabileceğini hesaba katarak zarif ve biraz eski İngilizce ile ayrıntılı raporlar yazmıştı.
Dedi Silver. Çoğu kimsenin düpedüz kabalık olarak nitelendirdiği dobralığıyla gurur duyardı. ''Bir sonuca varabildin mi?''
''Vardım'' dedi Devereaux. ''Bazı koşullar tam anlamıyla yerine getirildiği takdirde kokain endüstrisi narkotik kitle endüstrisi olarak yok edilebilir.''
''Nasıl?''
''Önce neden bugüne kadar yok edilmediğini konuşalım.'' Kaynak noktasındaki üreticiler erişim dışında, binlerce yoksul köylü ormanın sağladığı sayvan altında bazıları bir dönümü bile aşmayan binlerce toprak parçasında otlarını yetiştiriyor. O lanet macunlarına para ödeyen bir kartel olduğu sürece bu insanlar bu macunu üretip Kolombiya'daki müşterilerine getireceklerdir.
O halde köylüleri haklamayı düşünmüyorsun.
Öncekilerden ve çoğu komşu ülkeden farklı olarak iktidardaki Kolombiya hükümeti bunu yapmak için çok çalışıyor. Ama ormanlar ve buralarda yaşayan insanlar hakkında Vietnam'dan bir şeyler öğrenmiş olmamız lazım. Kıvrılmış gazeteyle karıncaları yok etmeye çalışmak gibi bir seçenek olmayacak.
O halde rafine laboratuvarları mı, karteller mi?
Bu da bir seçenek değil. Müren balığını çıplak elle deliğine sokmaya çalışmaya benzer. Burası onların toprakları, bizim değil. Latin Amerika içinde onlar efendi, biz değiliz.
Pekala, dedi Silver, fena halde sınırlı olan sabrı taşmak üzereydi. Ya bu bok Amerika içine girdikten sonra, bunu engellemek için polis teşkilatlarına nasıl bir servet harcamak zorunda olduğumuzu biliyor musun? 50 eyalet artı FBI, lanet olsun, bütün ülke borca batıyor.
Doğru, dedi Devereaux, Silver'ın giderek artan sinirli tavrını aldırmadan. Sanırım sadece federal hükümetin narkotikle savaş uğruna harcadığı miktar yılda 14 milyar doları buluyor ve bu miktar 50 eyaletteki bütçe deliklerine dokunmuyor bile. Bu nedenle kokaini ülkeye girdikten sonra yok etmeye çalışmak da işe yaramaz.
O halde çözüm nedir?
Aşil topu, suda.
Su mu? Kokainin içine su mu doldurmak istiyorsun?
Hayır, su kokainin altına gelecek, deniz suyu. Orta Amerika'daki daracık alan dışında, ki bunun kontrolü çok kolay olduğu için karteller hiç bu yolu kullanmazlar, Amerika ve Avrupa'ya sevk edilen her bir gram kokain...
Avrupa'yı boş ver, onlar bu işin içinde değil diye çıkıştı Silver.
Deniz üstünden veya altından naklediliyor. Kolombiya'dan Meksika'ya bile deniz yoluyla geliyor. İşte kartelin şah damarı bu. Bunu kesersen hasta ölür. Silver homurdanarak karşısında oturan emekli casusa baktı. Deveroy da sakin bir ifadeyle onun bakışlarına karşılık veriyordu. Fikrinin kabul görüp görmeyeceği umurunda değil gibiydi.
O halde başkana projesinin uygulanabilir olduğunu ve senin üstleneceğini söyleyebilir miyim?
Pek değil. Bazı koşullarım var. Korkarım bunlar pazarlığa açık değil.
Bu bana tehdit gibi geldi. Kimse Oval Ofisi tehdit edemez. Kendinize gelin bayım.
Bu bir tehdit değil, uyarıdır. Koşullar yerine getirilmezse proje çok pahalıya ve büyük bir mahcubiyete mal olarak başarısızlığa uğrar. Koşullar bunlar. Devereaux ince dosyasını masanın üstünden uzattı. Kurmay başkanı dosyayı açınca daktilo ile yazılmış gibi görünen iki sayfa çıktı. Numaralanmış 5 paragraf vardı. Birincisini okudu. Tamamen bağımsız olarak gerçekleştireceğim eylemler kesin bir gizlilik içinde kalacak. Kaç kişi bundan rahatsız olup itiraz etse de başkanın etrafındaki çok küçük bir grup dışında hiç kimse ne olduğunu veya neden olduğunu bilmek zorunda değil. Oval ofisin altında bulunan herkes sadece bilmeleri gerektiği kadarını bilecek ve üstlerine düşeni bu kadarıyla yapacak.
Federal memurlardan ve askeriyeden bilgi sızmaz diye çıkıştı Silver.
Evet sızar dedi Devereaux hiç tınmadan. Hayatımın yarısını onlara engel olmak veya verdikleri hasarı onarmakla geçirdim. Operasyon için yardımı gerekecek sivil veya askeri kuruluşların en küçük bir itiraz göstermeden işbirliğini sağlamam amacıyla başkanlık yetkisi istiyorum. Uyuşturucuya karşı savaş kampanyasında herhangi bir teşkilatın edineceği her türlü bilginin adını Kobra projesi koyduğum operasyonda yararlanmam için derhal bana iletilmesi şarttır.
Bana çok bozulacaklar diye omurdandı Silver.
Bilginin güç olduğunu ve kimsenin gücünden bir lokma bile vermek istemediğini bilirdi. Bunu CIA, Narkotik Büro, FBI, Ulusal Güvenlik Teşkilatı ve Ordu da dahildi. Bundan böyle hepsi iç güvenlik ve vatanseverlik yasası altına toplanıyor dedi Devereaux. Hepsi başkandan emir alacak.
İç güvenlik terörizm tehdidiyle ilgilidir dedi Silver. Uyuşturucu kaçakçılığı sadece suçtur.
Okumaya devam et dedi Devereaux. Personelimi kendim seçmem gerekiyor. Sayısı fazla olmayacak. Fakat proje için seçtiğim kişiler sorgulanmayacak veya reddedilmeyecek. Dördüncü maddeye gelene kadar kurmay başkanından bir itiraz çıkmadı. Herhangi bir incelemeye veya kontrole tabi olmadan kullanabileceğim 2 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyacım olacak. Bundan başka saldırıya hazırlanmam için 9 ay, kokain endüstrisini çökertmem için de 1-9 aya daha ihtiyacım olacaktır. Daha önce de gizli kapaklı projeler ve örtülü bütçeler olmuştu ama bu miktar duyulmuş şey değildi. Kurmay başkanı şimdiden kırmızı flaşların yanıp söndüğünü görür gibi oluyordu. Kimin bütçesine el uzatılabilirdi? FBI mı, CIA mi ya da hazineden yeni bir fon mu istemek gerekecekti?
Masrafların kontrol edilmesi gereklidir dedi Silver. Sen alışverişe çıkacaksın diye maliyeciler 2 milyar doları havaya savurmazlar.
O zaman bu iş yürümez dedi Devereaux sakin bir ifadeyle. İşin püf noktası kokain karteline ve endüstrisine karşı bir hamle yapıldığı zaman onları habersiz yakalamaktır. Önceden uyarılırlarsa buna karşı silahlanırlar. Muhasebeciler ve maliyeciler işe el attıkları anda araştırmacı bir gazeteciye haber uçurulur ve bütün oyun planı açığa çıkar.
El atmaları gerekmez, sadece kontrol edecekler.
Aynı şey Bay Silver. Onlar işe karıştıkları anda gizlilik kalmaz. Gizlilik kalmayınca da ölürsünüz. Bana inanın, biliyorum. Kurmay başkanı bu konuda tartışamayacağının farkındaydı. Beşinci maddeye geçti. Kokain ithalatı yasada suç olan birinci sınıf bir uyuşturucu kategorisinden çıkarıp ithalatının veya ithal niyetinin ulusal bir tehdit ve terörizm eylemi sınıfına sokulması gerekecektir. Jonathan Silver koltuğundan kalktı.
Delirdin mi sen? Bu yasayı değiştirmek olur.
Hayır, sadece kongrenin çıkardığı bir yasa olur. Sadece bir kimyasal maddenin kategorisini değiştirir. Yalnızca icra yetkisi gerekiyor.
Neden kimyasal madde dedin?
Kokain hidroklorür kimyasal bir maddedir. İthalatı Amerikan ceza yasasına göre suç olan yasaklı bir madde. Şarbon da bir kimyasaldır ve X sinir gazı da. Ama birincisi bakteriyolojik kitle imha silahı olarak sınıflandırılmıştır. VX ise kimyasal silah. Irak'ı işgal etme nedenimiz, ben ayrıldıktan sonra istihbarat servisi diye geçinen teşkilatın o ülkede kitle imha silahı olduğuna inanmasıydı.
O farklı bir şeydi.
Hayır, tıpatıp aynısıydı. Kokain hidroklorürü ulusal tehdit sınıfına sokun. Bütün domino taşları ard arda devrilecektir. Ülkeye yılda 1000 ton kokain sokmak artık sıradan suç değil, doğrudan terör tehdididir. O zaman biz de yasal olarak aynı şekilde karşılık verebiliriz. Gerekli yasalar zaten var.
Her şeyimiz var mı?
Fazlasıyla. Ama kara sularımız ve hava sahamız dışında mevzilenmiş durumda ve hiç görünmeden.
Kartele de El-Kaide'ye uygulanan yöntemleri mi uygulayacağız?
Kabaca öyle denebilir, dedi Devaro.
O halde benim yapmam gereken şey...
Yapmanız gereken şey Sayın Kurmay Başkanım, ne kadar dayanıklı olduğunuza, daha da önemlisi koridorun sonundaki adamın ne kadar dayanıklı olduğuna karar vermekten ibaret. Bu karar verildikten sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Ben bu işin yapılabileceğine inanıyorum. Ama bu koşullar yerine getirilmedikçe mümkün olmaz, hiç değilse benim için. Devero kendisine gidebileceği söylenmeden kalkıp kapıya gitti.
Lütfen en kısa zamanda başkanın cevabını bana bildirin. Evimde olacağım.
Jonathan Silver kapanan bir kapının ardından baka kalmaya alışkın bir adam değildi. Amerika'da çıkarılabilecek en yüksek kararname başkanlık icra kararnamesidir. Çoğu zaman bunun halka duyurusu yapılır. Çünkü öyle olmasa bile kimse bu emirlere uymaz. Ne ki bir BIC tamamen gizli de kalabilir ve sadece bir karar olarak tanımlanır. Her ne kadar bilmese de Devero sinir törpüleyici kurmay başkanını ikna edebilmişti. Kurmay başkanı da başkanı. Bir anayasa profesörüne danışıldıktan sonra kokain sessizce yeniden kategorize edilerek zehir sınıfına sokuldu ve ulusal tehdit olarak kabul edildi. Böylece ülkenin güvenliğine yönelik diğer tehditler arasında yerini aldı. Portekiz sahillerinin batısında neredeyse İspanya sınırının önünde Baltazar Şilebi beyan etmiş olduğu yasal kargosuyla Bata Chica Rotterdam limanına doğru seyretmekteydi. 6000 tonluk gemi büyük sayılmazdı. Kaptan ve 8 kişilik mürettebatının hepsi de kaçakçıydı. Çalışmalarının suç oluşturan tarafı o kadar kazançlıydı ki 2 yıla kalmadan kaptan zengin bir adam olarak emekliye ayrılıp ülkesi Venezuela'ya dönebilecekti. 50 deniz mili önündeki Cape Finisterre burnu civarında hava raporunu dinledi. Rüzgar 4 şiddetinde deniz çırpıntılı olacaktı. Fakat açıkta buluşacağı İspanyol balıkçılarının sıkı denizci olduklarını biliyordu. Çırpıntılı sular onları yıldırmazdı. Adamlarına 3 numaralı ambarda bulunan balyaları güverteye çıkarmalarını söylediği sırada Portekiz'in Oporto limanı bir hayli geride kalmış, doğudaki İspanyol Vigo ise henüz görüş alanına girmemişti. Bu balyaları Caracas'ın 100 mil açığında bir balıkçı teknesinden almışlardı. Kaptan Gonsalves dikkatli bir adamdı. Kesinlikle yasaklı mal yüküyle bir limana giriş veya çıkış yapmazdı. Böyle yükleri sadece açık denizde alır veya teslim ederdi. Bir muhbir marifeti olmadığı sürece bu temkinliliği sayesinde yakalanması mümkün görünmüyordu. Atlantik Okyanusu'nu 6 kez başarıyla kat etmiş olmanın karşılığında güzel bir eve sahip olmuş, 2 kızını büyütmüş, oğlu Enrique'yi üniversitede okutabilmişti. Vigo'yu geçtikten hemen sonra 2 İspanyol balıkçı teknesi belirdi. Tekneler geminin dümen suyunda takip ederlerken kaptan çok önemli bulduğu parolalı selamlaşma için ısrar etti. İspanyol gümrükçüleri çeteye sızıp balıkçı rolü oynuyor olabilirlerdi. Aslında böyle olsaydı adamlar çoktan gemiye doluşurlardı. Ama balıkçılar gerçekten de buluşacağı adamlardı. Gerekli parola alışverişinden sonra 2 balıkçı teknesi Baltazar'ın dümen suyundan gelmeye devam etti. Kısa bir süre sonra 4 balya güverteden suya bırakıldı. Seattle'da denize atılanlardan farklı olarak bunlar su üstünde durabiliyordu. Bu işler bittikten sonra Baltazar kuzeye doğru yoluna devam etti. Balıkçı tekneleri bunları sudan çıkarıp her biri 2 balyayı balık ambarına sakladı. Üstlerine 10 ton uskumru boca ettikten sonra evlerinin yolunu tuttular.
Bu adamlar Galicia sahilindeki balıkçı kasabası Muros'tan gelmişlerdi. Alacakaranlıkta iç limana girdikten sonra yine temiz oldular. Liman dışında başka adamlar gelip balyaları denizden çıkardılar ve kumsalda bekleyen traktör ve trailer'a yüklediler. O ıslak kum üstünde başka hiçbir tekerlekli taşıt hareket edemezdi. Traktör trailer 4 balyayı karayoluna getirip burada Atlantik ıstakozu reklamı yapan bir panel vana teslim etti. Teslimattan sonra panel van hemen Madrid yolunu tuttu. Böylece 1 ton Kolombiya saf kokaini daha Avrupa'ya girmiş oluyordu. Kurmay başkanı haberi telefonla bildirirken yetki yazısı da bir ulakla gönderildi. Bu yetki mektubu Paul Devereaux'a oval ofis altındaki hiç kimseye 10 yıllardan beri verilmemiş yetkiler veriyordu. 2 milyar doları da nerede bulundurmak istediğine karar verdiği zaman para transferi de yapılacaktı. Devereaux'un yaptığı ilk işlerden biri yıllardan beri sakladığı fakat hiç kullanmadığı bir telefon numarasını bulmak oldu. Şimdi o numarayı kullanıyordu. New Jersey'de Pennington adındaki küçük bir kasabanın yan sokaklarından birindeki küçük binada bir telefon çaldı. Devereaux şanslıydı, üçüncü çalışında telefon açıldı. Bay Dexter?
Kim arıyor?
Geçmişten bir ses, adım Paul Devereaux, sanırım hatırlayacaksınız. Mide boşluğuna bir yumruk yemiş gibi olan adam uzun bir süre karşılık veremedi. Orada mısınız Bay Dexter?
Evet buradayım ve adınızı hatırlıyorum, bu numarayı nasıl buldunuz?
Önemli değil. Sizin de hatırlayacağınız gibi gizli bilgileri edinmek benim işimdi. New Jersey'li adam bunu çok iyi hatırlıyordu. 9 yıl önce Amerika'nın en başarılı ödül avcısıydı. Bilmeden CIA adına çalışan Bostonlu Brahmin'e ters düşmüş, Devereaux da onu öldürtmeye çalışmıştı. İki adam birbirlerinden beyaz peynir ve tebeşir kadar farklıydı. Sırım gibi açık renk saçlı güler yüzlü bir küçük kasaba avukatı olan Cal Dexter, 1950 yılında Newark'ın kara fatma kaynayan bir gece kondusunda doğmuştu. İnşaat işçisi olan babası 2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı boyunca hiç işsiz kalmamış, yeni fabrikaların, iş yerlerinin ve Jersey kıyılarında uzanan devlet binalarının inşasına katkıda bulunmuştu. Fakat Kore Savaşı bittikten sonra iş bulmak zorlaşmıştı. Annesi bu sevgisiz evlilikten çıkıp giderek onu babasına bıraktığında Cal 5 yaşındaydı. Babası sert bir adamdı ve çoğu inşaat işçisi gibi her zaman yumrukları sıkılıydı. Ama kötü bir adam değildi. Bütün zorluklara rağmen doğru yoldan ayrılmamış, ufak oğlunu vatan, anayasa ve beyzbol sevgisiyle yetiştirmeye çalışmıştı. 2 yıl sonra baba Dexter bir trailer ev edinmiş, böylece iş bulduğu yere taşınabilir olmuştu. Küçük oğlan da böyle yetişti. Bir inşaat alanından diğerine taşınıyor, onu kabul eden hangi okul olursa kaydoluyor, sonra yine taşınıyordu. O günler Elvis Presley, Del Shannon, Roy Orbison ve Cal'ın adını bile duymadı bir ülkenin grubu Beatles devriydi. Kennedy Soğuk Savaş ve Vietnam'da vardı. Eğitimi neredeyse yok denebilecek kadar parçalıydı ama başka yollarda zekası ve becerileri gelişti. Sokak kültürü, sokak kavgaları. Evden kaçan annesi gibi o da fazla uzamadı. 1.75 santimde durdu. Babası gibi iri ve kaslı bir yapısı da yoktu. Fakat sırım gibi vücudunda ve yumruklarında müthiş bir kuvvet vardı. 17 yaşına geldiğinde hayatı babasının izinden gidecekmiş gibi görünüyordu. Kürek sallayacak veya inşaat alanlarında damperli kamyonlar sürecekti. Ne var ki? 1968 yılının Ocak ayında 18 yaşındayken Viet Cong Tet saldırısını yaptı. Cal Dexter Camden'da bir barda televizyon seyrediyordu. Askere yazılmayla ilgili bir belgesel vardı. Dediklerine göre ordu başarılı olanlara eğitim imkanı veriyordu. Ertesi gün Camden'daki askerlik şubesine gitti ve yazıldı. Uzman çavuşun canı sıkkındı. Hayatı Vietnam'a gitmemek için debelenen gençleri dinlemekle geçiyordu. ''Ben gönüllü olmak istiyorum.'' dedi önündeki genç. Uzman çavuş ona doldurması için bir form uzattıktan sonra avını kaçırmak istemeyen bir yırtıcı gibi gözlerini üstünden ayırmadı. Yardımcı olmaya çalışarak gence iki yerine 3 yıllık sözleşme imzalamasını önerdi. ''İyi yerlere tayin olma fırsatı artar.'' dedi. ''Daha iyi kariyer seçenekleri olur. 3 yıllığına yazılırsan Vietnam'a gitmekten bile kurtulabilirsin.'' ''Ama ben Vietnam'a gitmek istiyorum.'' dedi kot pantolonun toz toprak içindeki genç. İstediği de oldu.
Eğitim kampını bitirdiğinde toprak kazma araçlarında çok becerikli olduğunu belirten siciliyle demir üçgenin tam içinde bulunan 1. Piyade Tümeni istihkam bölüğüne atandı. İşte buradayken tünel faresi olarak Viet Cong'un Kuşi altında kazmış olduğu korkunç, karanlık ve çoğu zaman öldürücü tünellere girmek için gönüllü yazıldı. O cehennem deliklerinde ölümle burun buruna geldiği 2 saatlik görevlerden sonra ülkeye madalyalar kazanmış olarak döndü ve Sam amca da sözünü tuttu. Ona üniversitede okuma imkanı verildi. Cal Dexter hukuku seçti ve New York'taki Fordham Üniversitesi'nden mezun oldu. Wall Street'in büyük hukuk firmalarına girebilmek için çevresi olmadığı gibi parası ve pırıltısı da yoktu. Yasal danışma hizmetleri dairesine girdi ve Amerikan yasal sistemindeki en alt tabakada bulunan insanları savundu. Müvekkillerinin o kadar çoğu İspanyol kökenliydi ki akıcı konuşacak kadar İspanyolca öğrendi. Bu arada evlendi ve üstüne titrediği bir kızı oldu. Belki de bütün hayatını yoksulları temsil ederek geçirecekti. Ama 40 yaşına geldiğinde ergen kızı kaçırıldı, zorla fuhşa sürüklendikten sonra gangster pezevengi tarafından sadistçe öldürüldü. Cal Dexter, Virginia Beach'teki bir morgda kızını tanıtlamak zorunda kalmıştı. Bu acıyı yaşamak içindeki tünel faresini ortaya çıkardı ve onu birebir adam öldüren katil haline getirdi. Eski becerilerini kullanarak kızının ölümünden sorumlu 2 pezevengin izini buldu ve onları Panama City'de yol ortasında vurarak öldürdü. New York'a döndüğünde karısı intihar etmişti. Cal Dexter görevinden ayrıldı ve New Jersey'in küçük bir kasabası olan Pennington'da bir yazıhane açıp görünüşte dava vekili olarak çalışmaya başladı. Aslında 3. kariyerine başlıyordu. Bir ödül avcısı oldu ama bu mesleği icra edenlerden farklı olarak Cal neredeyse sadece ülke dışında iş yapmaktaydı. Amerika'da suç işleyip iade edilmeyeceklerini bildikleri ülkelerde kendilerini emniyette sanan kişilerin izini buluyor, onları kaçırıyor ve Amerika'ya getiriyordu. Cal Dexter intikamcı takma adıyla gizli reklamını yapmaktan da geri kalmıyordu. 2001 yılında Kanadalı bir milyarder ondan yardım gönüllüsü olarak Bosna'da çalışırken öldürülen torununun katili olan sadist bir Sırp paralı askerini bulmasını istedi. Dexter'ın o sıralarda bilemeyeceği şey Paul Devaro'nun artık bağımsız silah taciri olan Zoran Zilic adındaki katili kullanmakta olduğuydu. Zilic'i yem olarak kullanıp Usama Bin Laden'i bir randevu yerine getirtecek, sonra bir kruyuz füzesi onu yeryüzünden silecekti. Ama oraya Dexter daha önce vardı. Zilic'i Güney Amerika diktatörlüklerinden birinde saklanırken buldu, o ülkeye girdi ve kafasına silah dayayarak katili özel jetiyle kaçırıp Florida Key West'e getirdi. Devero işini bozan bu ödül avcısını ortadan kaldırmayı başaramayınca 2 yıldır üstünde çalıştığı plan suya düşmüştü. Ne ki çok geçmeden önemi kalmadı. Birkaç gün sonra gerçekleşen 11 Eylül saldırısından sonra Bin Laden kendi mağaralarından başka hiçbir yerde toplantılara katılmama kararı alacaktı. Dexter ortadan çekilip Pennington'da zararsız küçük kasaba avukatı kimliğine döndü. Daha sonra da Devero emekli oldu. Artık zamanı bol olduğu için intikamcı adıyla bilinen bu ödül avcısının peşine düştü. Artık ikisi de emekliydi. Alt tabakadan çıkmış olan eski tünel faresi ve Bostonlu aristokrat. Dexter bir süre ahizeye baktıktan sonra ''Ne istiyorsunuz Bay Devero?'' diye sordu. ''Emekliliğimden ayrılmam için davet aldım Bay Dexter, başkomutan tarafından. Yapılmasını istediği bir görev var. Ülkemizi vahim bir şekilde etkiliyor. Benden bu sorunu halletmemi istedi. Bana bir yardımcı, bir ikinci komutan lazım. Bu pozisyonu kabul ederseniz çok minnettar olurum.'' Kullanılan dil Dexter'ın dikkatini çekti. ''Seni istiyorum veya teklif ediyorum değil, çok minnettar olurum.'' demişti. ''Daha çok bilgilendirilmek isterim, çok daha fazla.'' ''Elbette, Washington'a beni ziyarete gelirseniz size her şeyi açıklarım.'' Pennington'daki mütevazi evinin penceresinden dışarıdaki sonbahar yapraklarına bakan Dexter bu teklifi düşündü. Artık 61 yaşına gelmişti. Formunu korumuş, o güne kadar net bir şekilde aldığı teklifleri geri çevirerek 2. defa evlenmemişti. Rahat, stressiz, durgun, küçük kasaba burjuvası hayatı sürüyordu. Ama sıkıcı bir hayat. ''Oraya gelir ve sizi dinlerim Bay Devero. Sadece dinlerim, sonra karar veririm.'' ''Çok akıllıca Bay Dexter.
Aleksandria'daki adresimi vereceğim. Yarın gelebilir misiniz?
Devereaux adresini yazdırdı. Telefonu kapatmadan önce Carl Dexter'ın son bir sorusu oldu.
Geçmişteki ilişkimizi düşünecek olursak neden beni seçtiniz?
Çok basit. Beni bugüne kadar sadece siz faka bastırdınız.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 60.